Ayrım 40.
Sayfa 391. Buharalı Bekir Haki Efendi. Musa Topbaş kendisinden 2 yaş büyük ablası Müşerref'le birlikte Hamdi Aytaş'tan hat dersleri aldı. Nazif Çelebi ile evlenen ablası Müşerref Çelebi zamanla Türkiye'nin önde gelen hat sanatçılarından biri oldu. Musa Topbaş bu sanatı sevmişti ama aradığı başkaydı. Sultanahmet'te müezzinlik yapan Buharalı Bekir Haki Efendi, Esat Erbili'nin halifesi Eminönü Müftüsü Ali Yekta Efendi ve 27 Mayıs 1960 askeri harekatından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirilen Ömer Nasuhi Bilmen gibi İstanbul'un son ulema nesli diyebileceğimiz şahsiyetlerin sohbetlerinde bulundu. Bu sohbetler Kenan Rifai müritlerinden bahsederken yazmıştım. İsmet Efendi Camii'nde yapılıyordu. Bu sohbetlere CHP milletvekili 7. 8. dönemler ve Adalet Bakanı 1963-1964 Sedat Şumralı gibi isimler de katılıyordu. Musa Topbaş okumaya meraklıydı. 27 Mayıs'ın din bilgini Ömer Nasuhi Bilmen'in 8 ciltlik Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali ahalisi ve tefsiri ile 2 ciltlik büyük tefsir tarihini o yıllarda elinden düşürmedi. Devrin din alimleri terbiyesiyle kendisini herkese sevdiren Musa Topbaş'ı hep övdüler. İstanbul'a geldiği zamanlarda Bediüzzaman Said-i Nursi'ye de arabasıyla hizmet ettiğini kendisi anlatırdı. Musa Efendi'nin hayatında en büyük değişiklik Ramazanoğlu M. Sami Efendi'yi tanıdıktan sonra gerçekleşmiştir. Kendisiyle ilk defa 1950 yılında Bursa'da tanıştı. Bu tanışmadan sonra zaman zaman Sami Efendi'nin ziyaretine gitse de esas intisabı 1956 yılındadır. www.altinoluk.com. Ve şimdi karşımıza bir başka din alimi çıktı. Mahmut Sami Ramazanoğlu, 1892'de Adana'da dünyaya geldi. Babası Müçteba Efendi, annesi Ümmü Gülsüm Hanım'dı. İlk orta ve lise tahsilini Adana'da gördükten sonra İstanbul'da Darülfünun Hukuk Mektebi'ne girdi. Okul yıllarında önce Gümüşhanevi dergahına intisap etti. Daha sonra ise Kelami dergahında Şeyh Esat Erbili'ye bağlandı. Medyada yazılıp söylenenlere göre ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in büyük dedesi olan Şeyh Esat Erbili'yi tanımadan geçersek meseleyi tam değerlendiremeyiz. O halde karşımıza bir biyografi daha çıktı. Nakşibendi Kürtler, Nakşibendi Türkler farkı. Şeyh Muhammed Esat Erbili 1847'de Musul yakınlarındaki Erbil'de doğdu. Babası Halidi tekkesinin post nişini Şeyh Muhammed Said'di. Dedesi Halidi Bağdadi'nin halifelerinden Şeyh Hidayetullah'tı. Mevlana Halidi Bağdadi Erbil'de inşa ettirdiği dergahı bu aileye bırakmıştı. Bağdadi'nin halifelerinden Taha el-Hariri'den Seyr-i Sülukunu tamamlayıp icazet aldığı 1875 yılında haç vazifesini yapmak için Hicaz'a gitti. Şeyhinin vefat haberini alınca İstanbul'a geldi, kısa zamanda ünlendi. Sultan II. Abdülhamid'in damadı Derviş Paşazade Halil Paşa'ya Arapça öğretti ve dini bilgiler dersi verdi. Fındıkzade'deki bir Kadiri tekkesi olan Kelami dergahına tayin olundu. Kimine göre sürgün, kimine göre bilinmeyen bir misyon için görevli olarak Sultan II. Abdülhamid tarafından Erbil'e gönderildi. 10 yıl sonra 1908'de tekrar İstanbul'a dönmesi gösteriyor ki 2. Abdülhamid tarafından zorunlu ikamet için Erbil'e gönderilmişti. Tekrar Kelami dergahında göreve başladı. Sultan Mehmet Reşat boşalan Üsküdar'daki Selimiye dergahını da Esat Erbili Efendi'ye verdi. O da oğlu Mehmet Ali'yi görevlendirdi. İkinci meşrutiyetin getirdiği özgürlük ortamında dervişlerin haklarını korumak, tasavvuf kültürünün topluma aktarılması için geleneksel yollar haricinde yeni arayışlar bulmak için Cemiyet-i Sufiye adlı derneği kurdu. Derneğin başkanı dönemin Şeyhülislam'ı Musa Kazım Efendi'ydi. Esat Erbili Efendi ikinci başkandı. Tasavvuf adında bir dergi çıkardılar. Yazdıklarının ana hatları şuydu. Tasavvufi hayat vazgeçilmezdir. Ancak bugünkü tasavvufi hayat ıslaha muhtaçtır. Bozulmuş bir tasavvufi hayatın ortaya çıkardığı derviş tipini genelleştirmek yanlıştır. Esat Erbili Efendi ateşli bir iddiatçıydı. 1914'te Meclis-i Meşayih'in önce üyeliğine sonra başkanlığına getirildi. Kendisi gibi 2. Abdülhamid döneminde Trablusgarp'a sürgüne gönderilmiş Bektaşi Şeyhi Naili Baba ve çevresiyle de sıkı görüşüyordu. Bu çevrelerden de aldığı yardımlarla tekkelerin ıslahı ve şeyhliklerin ehliyetli kişilere verilmesi için çalışmalar yürüttü. Surre emini olarak hacca gitti. Milli mücadele başlayınca Fevzi Çakmak Ankara'ya gitmeden önce gelip elini öptü, hayır duasını etmesini istedi. Esad Erbili Efendi 1925 yılında ziyaret eden ve dergahında 14 gün kalan Danimarkalı parapsikolog Carl Wett, İzmir Valiliği, Bahriye Nazırlığı, Berlin Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuş, Mahmut Muhtar Paşa'nın davetiyle İstanbul'a gelmişti. Avrupa ve Hindistan'da psişik araştırmalar yapan Wett'in amacı, dervişlerin kendilerine has usullerle ulaştıkları coşkun ruh halini gözlemlemekti. Carl Wett'in Dervişler Arasında 2 Hafta adlı kitabından öğreniyoruz ki, Mehmet Ali Ayni, Ferit Kam, Ahmet Muhtar Paşa, Esad Erbili'nin sohbetlerine de katılıyordu. Birlikte çekilmiş fotoğrafları vardı. Şeyh Esad Erbili'yi tanınmış kılan ünlü müritleri değildi kuşkusuz. 1925'te tekke ve zaviyeler kapatılınca Erbil'e dönmemiş, aksi de Erbil'deki mallarını satarak Erenköy'deki Şevki Paşa Köşkü'nü satın almış ve hiç sokağa çıkmama kararı almıştı. Ancak 23 Aralık 1930'da Asteğmen Kubilay'ın şehit edildiği isyanı teşvik suçundan oğlu Mehmet Ali Erbili ile birlikte gözaltına alındı. Bir ay sonra İstiklal Mahkemesi baba ile oğul hakkında idam cezası verdi. Yaşı 65'ten büyük olduğu için Şeyh Esad Erbili'nin cezası müebbet hapse çevrildi. Oğlu Mehmet Ali Erbili 28 kişiyle birlikte idam edildi. Dipnot: İdam edilen Mehmet Ali Erbili, şovmen Mehmet Ali Erbil'in dedesi miydi? Mehmet Ali Erbil'e göre dedesi Mustafa Erbil'di ve polis memuruydu. Yani basında yazılanlar doğru değildi. Ayrıca 1874 doğumlu Mehmet Ali Erbili'nin tek oğlu vardı, Bahaettin. Şeyh Esad Erbili'nin Mehmet Ali Erbil'den başka 2 kızı bir oğlu daha vardı. Oğlu Muhammed Erbili hep Erbil'de yaşadığı için onun aile sicilini bilemiyoruz. Basında sanıyorum isim benzerliği nedeniyle Mehmet Ali Erbil'den dolayı akrabalık var dense de, eğer akrabalık söz konusuysa bu ancak Muhammed Erbili kanalından olabilir. Keza polis memuru Mustafa Erbil Kuzey Irak'tan Türkiye'ye gelmişti. İdam edilen 29 kişinin arasında Menemen'de bakkallık yapan Hayımoğlu Yosef de vardı. İsyancıların şehit Asteğmen Kubilay'ın kesik başının yeşil bayrağın tepesine asmak için kullandığı ipi o satmıştı. Oğlunun idamından bir ay sonra 4 Mart 1931'de Şeyh Esad Erbili tedavi gördü, Menemen Askeri Hastanesi'nde vefat etti. Kimine göre ise zehirlenerek öldürüldü. Menemen'deki isyanda Şeyh Esad Erbili'nin 2 müridi daha vardı. Ama bu baba ile oğulun isyanı düzenledikleri anlamına gelmezdi herhalde. Yani ortada somut delil yoktu. Duruşmalarda ortaya çıktı ki İstanbul polisi Şeyh'in köşkünü hep göz altında tutmuştu. Acaba mesele şu muydu? Şeyh Esad Erbili Kürt'tü. İsyancı Kürt Şeyh Said'in yakın arkadaşıydı. İkisi de Nakşibendi tarikatına mensuptu. Halidi ekolünden geliyorlardı. İttihatçı olduğu için bazı din adamları idam sehpasından alınırken, İttihatçı olan tekkelerin şeyhlerin reforma tabi tutulmaları gerektiğini söyleyen, çevresinde okumuş yazmışları toplayan Şeyh Esad Erbili neden yok edilmişti? Sanıyorum Cumhuriyet Halidi Nakşibendiliğinin Kürt kolunu kesmek istemişti. Meydan Halidi Nakşibendiliğinin Türk kolu da beyaz Müslümanlara kalmıştı. Yani mesele dini değil, ırkiydi. Düşünsenize, Said-i Kürdi nasıl Said-i Nursi oldu? Çizgideki bu değişimin sebebi sadece eski Said, yeni Said meselesi miydi? Kürtlüğünü değil, Müslümanlığını öne çıkarması bile ne zorluklar getirmişti yaşamına, hatta öldükten sonra bile. Yeri gelmişken Said-i Nursi ile ilgili bilinmeyen bir gerçeği ilk kez bu kitapta açıklıyorum. Said-i Nursi 23 Mart 1960'ta Urfa'da vefat etti. İsteği üzerine Halilür Rahman Camii haziresine defnedildi. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra mezarı siyasi bir sembol haline getiriliyor iddiasıyla 12 Temmuz'da mezarından çıkarıldı ve bilinmeyen bir yere götürüldü. Bugüne kadar bu bilinmeyen yerin Isparta olduğu söyleniyor ve yazılıyordu. Doğrusu şudur, mezardan çıkarılan Said-i Nursi'nin tabutu Kıbrıs açıklarında denize atıldı. Evet, Said-i Nursi'nin cesedi Akdeniz'e atıldı. Bu nedenle bugün Said-i Nursi'nin cesedi bulunmamaktadır. Ne yazık ki dönemin şartları gereği yapılan bu anlamsız ve çirkin hareketi bugün Türkiye'de savunacak bir kişi bulamazsınız. Ama nedense bu tür çirkinlikleri sadece sol hükümetlerin yaptığı sanılıyor. Halbuki Süleymancıların lideri Süleyman Hilmi Tunahan 16 Eylül 1959'da öldüğünde müritleri onu Fatih Camii'ne defnedecekken DP hükümetinin emriyle cenaze Karacaahmet mezarlığına götürüldü ve burada polis nezaretinde defnedildi. Bu nedenle Süleymancılar liderlerine büyük güçler atfederek Adnan Menderes'in de 16 Eylül'de idam edilmesini gayet manidar bulurlar. Konuyu dağıtmayayım. Aynı ekolden gelen Nakşibendilerin bir bölümü yok edilirken Nakşibendi beyaz Müslümanların önü açılmıştı. Bu nedenle İstanbul'un göbeğindeki merkezinde irşat faaliyetlerini sürdüren Gümüşhanevi Tekkesi'ne, İsmail Ağa Dergahı'na kimse ses çıkaramazken Adıyaman'daki Menzil Dergahı hep gözaltında tutulacaktı. Şimdi dönelim tekrar Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun hikayesine. Şeyh Mahmud Sami Ramazanoğlu, Şeyhi Esat Erbili gibi Kürt değildi. Dergahın internet sitesi www.altinoluk.com'a göre Türkmen aşireti Ramazanoğullarına mensuptu. Şeyh Ramazanoğlu tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra memleketi Adana'ya döndü. Haç yolunun açıldığı 1946'da ilk kez Mekke'ye gitti. 1951'de İstanbul'a geldi ve 2 yıl kaldı, tekrar hacca gitti. 1953'te haç dönüşü Şam'a yerleşti. Bu ikameti 9 ay sürdü. Tekrar İstanbul'a geldi ve Şeyhi Esat Erbili'nin yaşadığı Erenköy'e yerleşti. İrşad faaliyetlerini Erenköy Zihni Paşa Camii'nde sürdürdü. Sohbet halkası her geçen gün büyüdü. Sohbetlerine özellikle zengin iş adamlarının gelmesi dikkat çekiyordu. Kendi ailesinin de zengin olması nedeniyle bu çevrelerle daha iyi ilişkiler kurduğuna yorumlanıyordu bu durum. Şeyhliği süresince Tahtakale'de bir şirketin muhasebesini tutuyor olması da bu çevrelerle ilişkisini güçlendiriyordu. Ruşen Çakır, Ayet ve Slogan 1991, sayfa 56. Erenköy cemaatinin şeyhi Mahmud Sami Ramazanoğlu 1979'da Suudi Arabistan'a hicret etti. Ömrünün kalan kısmını burada geçirdi ve 12 Şubat 1984'te vefat etti. Gazeteci Ruşen Çakır'a göre şeyhin ölümünden sonra dergahın başına tek bir kişi geçmedi. Faaliyetler birbirinden görece bağımsız olan 4 kişilik bir heyet tarafından yönlendirildi. Bu 4 isimden biri de Musa Topbaş'tı. Musa Topbaş dergahın sanki yayın işlerinden sorumluydu. 1980 yılında Erkam yayınlarının kurulmasına öncülük etti. 1986 yılında da Altınoluk dergisinin çıkarılmasına ön ayak olduğu gibi aynı yıl Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın kuruluşuna maddi ve manevi katkıda bulundu. Sabet Ayist Ilgaz Zorlu, Sabet Ayistlerin Aziz Mahmud Hüdayi dergahına maddi yardımda bulunduklarını söylüyordu. Ama sanırım Musa Topbaş'ı kastetmiyordu. Musa Topbaş bütün bu faaliyetlerinde yalnız değildi. Kardeşleri Muammer Topbaş, Hulusi Topbaş, Nuri Topbaş ve Abidin Topbaş hemen hemen aynı süreci yaşadılar. Aynı hocalardan ders aldılar, aynı sohbetlere katıldılar, deneklere, vakıflara yardımlarda bulundular. Bu arada iş dünyasında da hızla büyüdüler. 1951 yılında gün gelecek Türkiye'nin tanınmış tekstil firmalarından olacak Bahariye mensucatı kurdular. Aynı yıl İstanbul'da kurulan İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunda yer aldılar. İlk kurucular arasında şaşırtacak kadar çok Topbaş vardı. Hulusi Topbaş, Abidin Topbaş, Muammer Topbaş, Sabahattin Topbaş, Mustafa Topbaş, Eymen Topbaş ve Osman Nuri Topbaş. Komünizmle mücadeleyi ana hedefi haline getiren İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunda bu kadar çok Topbaş'ın olmasını nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bilmiyorum, belki ileriki sayfalarda ipuçları bulabiliriz. Sosyetik Topbaşlar. Topbaş ailesinin din ağırlıklı ilişkiler ağını Musa Topbaş'ın şahsında görmeye çalıştık. Şimdi de yeğen Eymen Topbaş'ın şahsında ailenin ticaret-siyaset ilişkilerini öğrenmeye çalışalım. Topbaşlar ticaret konusunda son derece ileri görüşlüydüler. Örneğin 1951 yılında Bahariye mensucatın reklamlarını radyoda yayınlattılar. Üstelik dönemin yıldızı Orhan Boran'a hayli büyük paralar vererek ilk konulu reklamı çeken firma olmuşlardı. Bana ilginç geldi. Tıpkı Topbaşlar gibi ailece ilim yayma cemiyetine kurucu olan Ülker ailesi de reklamın yararına inanmış, o yıllarda Ülker bisküvilerinin reklamını radyoya vermişlerdi. Beyaz Türkler radyoda reklamın gücünü keşfetmişken beyaz Müslümanların bu konuda öncü olmalarını nasıl analiz etmeliyiz? Rastlantı mı? Zamanla beyaz Müslümanların iş alanı tekstil, manken sektörünü de patlatacaktı. Televolelere karşı çıkanlar bu neden-sonuç ilişkisi üzerine düşündüler mi? Bahariye mensucatın ilk yönetim kurulu başkanı aileyi İstanbul'a getiren baba Ahmet Hamdi Efendi'ydi. Onun vefatının ardından bu göreve oğlu Hulusi Topbaş getirildi. Ondan sonra ise yönetim kurulu başkanlığını Hulusi Topbaş'ın oğlu Eymen Topbaş devraldı. Eymen Topbaş bu zorlu görevi yürütürken en büyük yardımı ağabeyi Faruk Topbaş'tan gördü. Faruk Topbaş, Suudi iş adamı İbrahim Şakir ile Semiha Şakir'in kızı Gade ile evlendi. 1905 İstanbul doğumlu Türkiye'nin en hayırsever kadını olarak gösterilen Semiha Şakir kimdi? Ailesi Bosnalıydı. Bursa'ya göç etmişlerdi. Tekstilciydiler. İpek fabrikaları vardı. Semiha Şakir'in ağabeyi Rifat Pekiş'in kızı Yüksel Fehmi Behlil ile evliydi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Berlin Üniversitesi'nde iktisat eğitimi alırken savaşın çıkmasıyla Bosna'ya, oradan da Türkiye'ye gelir. İthalat işine yönelir, Türkiye'de ilk radyo ve televizyon işi yapanlardan olur. Hükümet bir ara televizyon ithal ve montaj edebilme yetkisini 8 kişiye vererek dondurduğunda Fehmi Behlil de 8 kişiden birisi olur. Fehmi Bey şirketini daha sonra Alarko'ya satar. Fehmi Behlil evliliğini ise Arif Mardin'in evinde tanışacağı Pekiş ailesinden Yüksel Hanım'la yapar. Yıl 1954'tür. Cemal A. Kalyoncu, Paranın Efendileri, 2003 sayfa 136. Fatma Behlil'in dedesi Adana'daki Bosna, o zamanki adıyla Bosna fabrikasının ilk sahibi Salih Bosna'ydı, yani tekstilciydi. Fehmi Behlil'in kız kardeşi Bedia, TKP'nin önde gelen isimlerinden Rasih Nuri İleri ile evlendi. Fehmi Behlil'in amcası İbrahim'in oğlu Hakan ilk evliliğini TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın kızı Güllü Aybar'la yaptı. Fehmi Yüksel Behlil çiftinin çocukları Zeynep Fadıllıoğlu'dur. Ünlü modacı Rifat Özbek, Yüksel Hanım'ın kız kardeşi Melike'nin oğludur. Diğer evlat ise Ürdün Fahri Konsolosu Mithat Özbek. Yüksel Hanım'ın diğer kız kardeşi Cenap Hanım iş adamı Şerif Egeli'nin eşidir. Dipnot: Şerif Egeli'nin kardeşi Selim Egeli, Rona Yırcalan'ın ablası Demet Yırcalı ile evlidir. Kamuoyu Selim Egeli'yi Turgut Özal'ın reklam ve tanıtım işlerini yaptığında tanıdı. Her iki kardeş de Şişli Terakki'de ve ardından Robert Kolej'de öğretim görmüşlerdir. Şerif Egeli, Şişli Terakki'den okul arkadaşı Şarık Taran'ın Enka'sının hissedarlarındandı. Enka'yı büyüten ilk büyük iş Suudi Arabistan'da gerçekleşti. Ardından Ürdün, Cezayir, Libya ve Irak geldi. Şerif Egeli, Yahudilerin İspanya'dan gelişlerinin 500. yılı nedeniyle kurulan 500. yıl vakfı kurucusudur. Semiha Şakir'in akrabaları arasında ünlüler çoktu. İzmirli Özgörkeyler, Cemal Özgörkey ve Armağan Özgörkey kız kardeşi Feriha'nın torunlarıydı. Semiha Şakir 20 yaşında Suudi iş adamı İbrahim Şakir'le evlenerek Lübnan'a gitti. Uzun yıllar Beyrut, Mısır, Mekke, Riyad, Londra ve İstanbul'da yaşadı. İki oğlu Gazi ve Gassan ile bir kızı Gade oldu. 8 Eylül 1998'de tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Gata, Haydarpaşa Hastanesi'nde 93 yaşında vefat etti. Arkasında onlarca hastane, sağlık ocağı, okul, huzurevi bıraktı. Faruk Topbaş'ın eşi Gade ve kızı Dina Topbaş sadece İstanbul Sosyetesi'nin değil, Avrupa Jet Set'inin de önde gelen iki ismidir. Düğünleriyle, davetleriyle, partileriyle hep gündemdeler. Flörtleriyle gündeme gelen Dina Topbaş'ı bugüne kadar kimse nikah masasına oturtamadı. Dina Topbaş, Semiha Şakir Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyor. Semiha Şakir'in yardımseverliğini çocukları sürdürüyor. Yıllardır Arap ve Türk Sosyetesi'nin evlerini dekore eden Zeynep Fadıllıoğlu son projesine bir cami tasarlamak istiyorum diye açıklamıştı. Semiha Şakir'in üç çocuğu Gassan, Gazi ve Gade Karacaahmet'te yaptıracakları caminin tasarımını Zeynep Fadıllıoğlu'na verdiler. Kime vereceklerdi ki? Semiha Şakir Zeynep Fadıllıoğlu'nun annesinin halası değil miydi? İslami çevrelerin yakından tanıdığı Topbaş ailesinin bir ferdi, Eymen Topbaş'ın ağabeyi Faruk, İstanbul Sosyetesi'nden Gade Şakir'le evlenmişti. Peki Anap'ın Takunyalılar takımından diye bilinen Eymen Topbaş kimle evlendi? İstanbul Sosyetesi'nin yakından tanıdığı Ali Ferruh Ferhunde Verdi çiftinin kızı Füsun Verdi ile. Bu evliliği daha iyi anlayabilmek için bu kez kısaca Verdi ailesine bir göz atmalıyız. Fazıl Verdi ve eşi Nigar Hanım Giritliydi. Zaten orada evlenmişler. Girit Yunanistan'a geçince İstanbul Moda'ya taşınmışlardı. 20. yüzyılın başında Moda'da İngiliz Levantenler nüfus olarak ağırlıktaydı. İngilizce bildikleri için Verdiler kısa sürede İngilizlerle çok samimi oldular. Fazıl Verdi İngilizlerle ortak ticaret yapmaya başladı. Bu ortaklık Cumhuriyet döneminde de sürdü. Türkiye'nin ilk ithalatçıları arasındaydı. Özellikle otomotiv ve savunma sanayi sektörünün önde gelen isimlerindendi. Fazıl Nigar Verdi'nin üç çocukları oldu. Ali Ferruh, Perihan ve Nejat. Ali Ferruh Verdi uzun bir süre İrlanda Fahri Konsolosluğu yaptı. Anlaşılan İngiliz dostluğu hiç bitmemişti. Türkiye'de özel uçağı olan ilk iş adamıydı. Ferhunde Hanım'la evliliğinden Füsun isminde bir kızı ve Bülent isminde bir oğlu vardı. Ali Ferruh Bey 8 Kasım 2003'te vefat etti. Eşi Ferhunde Hanım hala İstanbul Sosyetesi'nin en güzel hanımefendilerinden biri. Perihan Verdi ilk evliliğini Doktor Muzaffer Canpolat'la yaptı. Canpolatlar da Giritliydi. Aileler oradan tanışıyordu. Yunanlar adayı ele geçirince Canpolatlar önce Kıbrıs'a taşınmışlardı. Perihan Muzaffer Canpolat çiftinin bir oğlu oldu. Faruk Canpolat. Perihan Hanım eşinin ölümünden sonra Bulgaristan asıllı ABD vatandaşı iş adamı Eli Todorov'la hayatını birleştirdi. Eli Todorov bir süre New York Manhattan'da Robert Kolej İstanbul Derneği başkanlığını yürüttü. Nejat Verdi Alman Lilo Hanım'la evlendi. Türkiye'nin ilk otomotiv sektörünü kuran isimlerden biri olarak biliniyor. Tuzla Jeep'in ilk üreticisiydi. Üç çocukları var. Aylin Bahar, Nilüfer Verdi ve Fazıl Murat Verdi. 1953 doğumlu Berkeley mezunu Murat Verdi, bankalara ve nakit akışı yüksek kuruluşlara para toplama, saklama, sayma, dağıtma hizmeti veren güvenlik şirketi Secure Verdi'nin sahibi. 9 bankanın parasını onun şirketi taşıyor. 6000 metrekarelik İstanbul Kadıköy'deki şirket merkezinde 800 kişi çalışıyor. Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya'da şubeleri var. Murat Verdi, bankaların ve büyük kuruluşların paralarını saymakla, taşımakla kalmıyor. Memleket ekonomisi likide sıkıştığında hemen para yetiştiriyor. Yani Türkiye'de paranın kimde olduğunu bir tek o biliyor. La Traviata, Aida, Nabucco, Rigoletto gibi klasik operaların yaratıcısı İtalya'nın ünlü bestecisi Giuseppe Verdi ile bizim Verdilerin görünürde bir akrabalığı yok. Ancak gerek Murat Verdi gerekse Nilüfer Verdi müzikle çok ilgililer. Orkestralarda çalıyorlar, Murat Verdi iyi bir perküsyon ustası. Caz piyanisti Nilüfer Verdi, Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü Başkanı ve TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası Şefi Neşet Ruacan'la evliydi. 1997'de Mana adlı albüm çıkardı. Eşinin kız kardeşi Türkiye'nin en iyi sesi Nükhet Ruacan'a eşlik edip konserler verdi. Yani görünen şu ki İtalyan milli marşını bile bestelemiş olan dahi besteci Giuseppe Verdi'nin ailesi, kim bilir belki de Girit'ten İtalya'ya göçmüştü. Evet, sadece ağabey Faruk Topbaş değil, Eymen Topbaş da İstanbul Sosyetesi'nin tanınmış isimlerinden biriyle, Füsun Verdi ile evlenmişti. Meseleye bir de başka açıdan bakalım. Füsun Verdi, Bahariye mensucatın sahibi Eymen Topbaş ile evlenmişti. Füsun Topbaş'ın kardeşi Bülent Verdi kiminle evlendi dersiniz? Narin mensucatın sahibi tekstilci Halit Narin'in kızı Mine Narin'le. Biz de sanıyoruz ki Verdi bir perde adı. Türkiye'nin iki büyük tekstil firması Bahariye Mensucat ve Narin Mensucat meğer akrabaymış. Adana ve Bursa'daki tekstilcileri de unutmayalım lütfen. Dipnot, sanıyorum dikkatinizi çekti. Bu kitapta adı geçen herkesin neredeyse iş alanı tekstil. Sabetaistlerin tekelinde olan sektör daha sonra Müslüman iş adamlarının eline nasıl geçmişti? Ya da aslında geçmedi mi? Araştırılması gereken bir konu değil mi? Mevlevi Mehmet Esat Efendi'yi yazarken akrabaları Bezmenlerden bahsetmiştim. Bir başka konuyu araştırırken tesadüfen karşıma Mehmet Esat Efendi'nin öğrencisi ve Sefine-i Evliya kitabının yazarı Hüseyin Vassaf'ın torunları çıktı. Erler soyadını alan torunlar 33 yıl dokuma makineleri üretiminde dünya lideri olan Belçikalı Picanol firmasının Türkiye distribütörlüğünü yaptılar. Erler Makine ve Mümessillik AŞ bugün öğrenimini Şişli Terakki'de ve ABD'de Clemson Üniversitesi'nde tekstil üzerine gören 4. kuşak Ahmet Erler'in başarılı yönetimiyle tekstil sektörünün önde gelen firmalarındandır. Bakalım Topbaşlar'da daha ne akrabalıklar çıkacak? Bu konuya girmeden önce bir soru yöneltmek istiyorum. Türkler tekstil işini, tüccarlığını kimden öğrendi? Araştırılması gereken bir soru. Araştıracak kişilere bir ön bilgi vereyim. Bu konuda dilimize yerleşmiş sözcüklerin çoğunun İbranice olması ilginç değil mi? Antariye, entari. Astar, astar. Atlas, atlas. Basma, basma. Batista, patiska. Baul, bavul. Bindallı, bindallı. Bohça, bohça. Camaşir, çamaşır. Dulbent, tülbent. Esnaf, esnaf. Fustan, fistan. Gerdan, gerdan. Hirka, hırka. Cepken, cepken, cübe, cübbe, katife, kadife, koltuk, koltuk, kürk, kürk, kuşak, kuşak, mendil, mendil, oya, oya, pabuç, pabuç, peştamal, peştamal, şalvar, şalvar, seccade, seccade, şerik, şerit, sırma, sırma, yaşmak, yaşmak, yazma, yazma, yemeni, yemeni, yelek, yelek. Bu sözcüklerin önemli bir bölümü de İspanya'dan gelen Yahudilerin kullandığı Ladino dilinden geçmişti. Evet, araştırılması gereken önemli bir konu, böylece biz de tekstil kardeşliğinin nerelere dayandığını öğrenebiliriz. Aklıma geldi, İbranice'de kutsal yerlere gitmenin karşılığı ziyarattı.